ıslah ile başlamayan bütün eğitimler nakıstır ve yanlıştır. Tasavvuf cihadın emrindeydi geçmişte. Hakiki şeyhler müritleriyle beraber cihada koşarlardı. Nefsin terbiyesinin maksadı nedir ki başka? Allah Azze ve Celle'nin davasını yürütmeyenler, onun hükümlerinin yeryüzünde geçerli olması için mücadelesini vermeyenler, ne kadar teheccüd namazları kılarlarsa kılsınlar, ne kadar günde 5000 defa da tevhidi söyleseler, Allah'la dostluk kuramazlar. Allah'ın davasının hüznünü kalbinizden eksik etmeyin. Müslümanların çektiği çilenin hüznünü kalbinizden eksik etmeyin. Müslümanlara yapılan zulmün hüznünü kalbinizden eksik etmeyin.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, geçen sohbetimizde Allah'ın evliyası kimlerdir? Hangileri Allah'ın evliyasıdır, hangileri şeytanın evliyasıdır? Bunlar üzerinde durmuştuk. Kur'an-ı Kerim "Ela inne evliya Allah la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun" buyurmuştu. Dikkat ediniz, Allah'ın dostları var. O Allah'ın dostlarına korku yok ve onlar üzülmeyecekler. "Ellezina amanu ve kanu yettakun" onlar ki iman etmişlerdir ve onlar takva sahipleridirler. Allah Azze ve Celle kullarının içerisinden bir kısmının kendisine yakın olduğunu ifade ediyor. Demek ki kulun Rabbine yaklaşması, ona dost olması mümkündür. Her ne kadar üzerinde farklı görüşler olsa da Allah Azze ve Celle aslında kulunu sevmez. Kulun yapmış olduğu fiiller hakikatte Allah'ın fiilleridir. Dolayısıyla Allah'ın kulunu sevmesi, kendi fiillerini sevmesi demektir şeklinde bazı yorumlar yapılmış olsa da Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde kullarından bazılarını sevdiğini, onların Allah'a dost olduklarını ifade etmektedir. Allah'ın dostlarından bahsetmiştik. Allah'ın düşmanlarından da kısaca bahsettik. Allah Azze ve Celle'ye kendisini dost zannettiği halde dost olmayanlardan da bahsetmiştik. İnsanlardan niceler vardır ki namazlarıyla Allah'a dost olduklarını zannederler. Ondan sonra Allah'ın düşmanlarını desteklerler. Bir taraftan Allah Azze ve Celle ile dost olmak istediklerini ifade etmiş olurlar namazlarıyla, oruçlarıyla, haramlardan sakınmalarıyla. Diğer taraftan öyle şeyler yaparlar ki onların o yaptıkları şeylerin Allah'la dost olmalarını sağlaması mümkün olmadığı gibi var olan dostluklarını da bitirmesi söz konusu olur. Allah Azze ve Celle böyle olan kimseler hakkında şöyle şöyle yapanların Allah'la bir dostluğu kalmaz buyurmuştu, hatırlayın. Ali İmran suresindeki ayeti hatırlayın. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler, evliya edinmesinler. Evliya-ül küffar olmasınlar, kafirlerin dostları olmasınlar. Kim evliyaullah olmak istiyorsa, evliyaullah'tan olmak istiyorsa, onlar evliya-ül küffar olmasınlar. Kafirlerin dostu oldukları zaman Allah ile bir dostlukları kalmaz buyurmuştu. Allah Azze ve Celle kimlerin Allah ile bir dostluğunun kalmayacağını bu şekilde açıkça ifade etmişti. Onlar kendilerini Allah'ın dostları zannede dursunlar. Ama Allah Azze ve Celle onlarla dostluğunu bitirmiştir. Müşrikler de Allah'ın dostu olduklarını iddia ediyorlardı. Mekke'nin putperestleri de böyle söylüyorlardı. Çünkü onlar Kabe'nin sahibi olarak kendilerini gördükleri için, Kabe'nin sahibi, Beytullah'ın sahibi olduklarına göre, Hazreti İbrahim'in torunları olduklarına göre o halde Allah'ın dostlarıdırlar. Öyle düşünüyorlardı. Mekke'nin putperesti bile, Ebu Cehil bile kendisini Allah'ın dostu olarak görüyordu. Ama Allah öyle görmüyordu. Yahudiler, Allah Azze ve Celle'nin lanet etmiş olduğu kavim ve Allah'ın defalarca belasına uğramış olan o kavim bile kendilerini Allah'ın dostu olarak görüyorlardı. Biz Allah'ın dostlarıyız diyorlardı. Allah'ın oğullarıyız diyorlardı. Herkes kendisini Allah'ın dostu olarak görmek istiyor. Ama o dostluğun bir bedeli var. O bedeli ödemek istemiyor. Nasıl ki bu ümmet kendisini yeryüzüne gelmiş en hayırlı ümmet olarak görmek istiyor. Ama onun bedeline gelince ödemek istemiyor. Aynı şekilde Yahudiler de Allah Azze ve Celle tarafından o günkü insanlara üstün kılınmışlardı. Ayette enni faddaltukum alel alemin buyurmuştu. Ey Yahudi toplumu, sizi alemlere üstün kıldım. Allah onlara böyle hitap etmişti o gün. Ama bunun bir bedeli vardı, o bedeli ödemeye yanaşmadılar. Allah'ın dostu olacaksanız bunun bedelini ödemek zorundasınız. Peygamberin dostu olacaksanız bunun bedelini ödemek zorundasınız. Nice insanlar peygamberimizi rüyalarında görmek isterler. Allah Resulü ile dostluk kurmak isterler. Onu sevdiklerini söylerler. Vallahi eğer Allah'ın Resulü'nü rüyalarında görseydiler ve Allah'ın Resulü onlara talimatlar verseydi, şöyle yapacaksınız ve şöyle yapmayacaksınız deseydi, git filan işi yap deseydi, nice insanlar vallahi onu rüyasında görmek istemeyecekti. Niceleri kendilerini Allah'ın dostu zannediyor. Peygamberin dostu zannediyor. Onunla ilgili nice şiirler yazıyorlar. Peygamberimizi rüyalarında görmek için neler neler söylüyorlar. Ne kadar dualar ediyorlar. Çünkü onlar o peygamberi öyle düşünüyorlar. Peygamberle oturacaklar, kalkacaklar. Peygamber onları alınlarından öpecek, kendileri de onun elinden öpecekler, iş bitecek. O kadar zannediyorlar. Ama peygamberle beraber olmak demek, zor bir hayat yaşamak demektir. Peygambere dost olmak demek,
zor bir hayat demektir. Allah'a dost olmaya gelince o da öyle. Allah ve Resulüne dost olmak isteyenler zor hayatı göze almak zorundadırlar. Onun bedelini ödemeyi göze almayanlar Allah ve Resulüyle dost olamayacaklardır. İcabında kafirlerle karşı karşıya gelmeniz gerekecek. Allah'a dost olmak demek, Allah'ın hükümlerini yeryüzünde hakim kılmak için çalışmak demek, Allah yolunda mücadele etmek demek. Herkes Allah'ın dostu olmak istiyor ama namaz kılmakla sadece bunu yapmak istiyor. Bir kenara çekilip zikrullah ile bu noktaya ulaşmak istiyor. Zor bir hayata girmeden Allah'ın dostu olanların arasına karışmak istiyor. Allah Azze ve Celle bunu mümkün olmadığını ifade ediyor bize. Kur'an'da Allah'ın dostlarından bahsediyor. Hepsinin hayatı zor bir hayattır. Allah'ın dostu olmuş da kolay bir hayat yaşanmış olan bir tane insan gösterin bana. Allah'la dost olmak demek, sıkıntılı bir hayat yaşamak demek bu dünyada. Allah'la dost olmak demek, yeryüzünde Allah'ın düşmanlarıyla mücadele etmek demek. Madem ki Allah'la dostsun, o halde dostunun düşmanları senin de düşmanın olması icap etmez mi? Senin dostunla, savaşanlarla mücadele etmen icap etmez mi? Allah'ın dünyasında oturup da Allah'ın dediği olmayacak, benim dediğim olacak diyenlerle mücadele etmen gerekmez mi? Allah'ın dostu olmak isteyenler, peygamberin dostu olmak isteyenler, Allah'ı rüyasında göremeyeceğini bilince bu sefer peygamberi rüyasında görmek isteyenler, peygambere şiirler düzenler, o şiirlerin birçoğu edebiyat parçalamaktan başka bir şey değil. O edebiyat parçalayanların okudukları şiirleri dinlemekten nefret ediyorum. Sen gelseydin ya Resulallah, şimdi işte şöyle şöyle görecektin, böyle böyle görecektin. Soframızda senin için bir tabak da ayrılmış olduğunu görecektin gibi. Manasız, saçma sapan laflar. Peygamber aşkıyla yazıldığı zannedilen şiirler. Peygamber aşkı içerisindeysen gerçekten, haydi peygamberle dost ol da onun davasının, onun mücadelesini yürüt. Peygamberle dost olmayı kolay mı zannediyorsun? Birisi tabiinden, birisi sahabeden birini görmüştü. Ne mutlu dedi şu gözlerin sahibine, peygamberi görmüş, peygamberle dost olmuş. Adamın böyle konuştuğunu duyunca o sahabi sinirlendi ve kızdı adama. Böyle konuşma dedi. Etraftakiler dediler ki adamcağız bir şey demedi ki, güzel bir şey söyledi. Keşke peygamberi ben de görseydim dedi. Peygamberi gören şu gözlere ne mutlu dedi, kötü bir şey demedi ki. Allah Resulü'nün talebesi dedi ki, Allah'ın sizi sokmadığı imtihanları Allah'tan istemeyin. Siz peygamberi görmeyi kolay mı zannediyorsunuz dedi. İnsan kendisi Müslüman oluyordu ama akrabalar olmuyordu. Bunun acısını çekiyordu. Her taraftan zulüm altında inliyorduk. Ebu Bekir Sıddık'ın dediği gibi, ya Ali diyor, sen o zaman çocuktun. Biz evimizden sabahleyin çıktığımız zaman, akşam evimize sağlam olarak geleceğimizden emin olmazdık. Gece evimize geldiğimizde sabahleyin sağlam çıkacağımızdan emin olmazdık. O günleri gördük biz dedi. Peygamberle beraber olmak demek bu demekti. Birisi de Huzeyfe'yi görmüştü. Dedi ki, siz peygamberi gördüğünüz zaman peygamberle beraberken ne yapardınız? Peygambere nasıl muamele ederdiniz? Huzeyfe dedi ki, ona saygı gösterirdik, hürmet ederdik, dediklerini yapardık. Adam bunu az gördü. Biz dedi olsaydık onu başımızda gezdirirdik. Kolay zannediyordu tabii. Zorlukları görmemiş adam. Rahat yaşayan adamın konuşması bu. Peygamberin davasını anlamamış adamın konuşması. Halbuki memleketinden kovulmak demekti, peygamber olmak demek. Onunla birlikte olmak da aynı musibetlere uğramak demekti. Her taraftan zulme uğramak demekti. Yüzüne tükürülmek demekti. Zulme, işkenceye uğramak demekti. Bir ömür boyu bu şekilde yaşamak demekti. Kabile kabile gezip anlatmak demekti. Kovulmak demekti. Taşlanmak demekti. Suikastlara uğramak demekti. Meseleye böyle bakmayanlar, hep işin böyle kolay yönünü düşünenler, peygamberle beraber olmayı böyle çay içmek zannedenler, onun arkasında namaz kılmak zannedenler, onunla beraber oturup Allah Allah demek zannedenler, işin kolayı kolay olduğunu düşünenler, anlamayanlar, Allah'ı takdir edemedikleri gibi Allah'ın davasını takdir edemediler. Peygamberi takdir edemediler, peygamberin arkadaşı olmayı takdir edemediler. Ne demek peygamberle dost olmak anlamadılar. Peygamberle dost olmak demek, Allah'la dost olmak demek, her türlü tehlikeyi göze almak demek. Huzeyfe baktı ki adam anlamadan konuşuyor. Sen dedi böyle konuşuyorsun ama bildiğinden değil. Öyle günler gördük ki dedi biz, Allah'ın Resulü öyle şeyler söyledi ki bize, bize öyle vaatlerde bulundu, cenneti vaat etti, kimse yerinden kımıldayamadı. Hendek Savaşı'nı misal verdi ona. Dedi ki Hendek gününde, Hendek'in bu tarafında birkaç yüz tane Müslüman, münafıklar teker teker evlerine gidiyorlar. Peygamberden izin isteyip isteyip gidiyorlar. Zor zamanlarda belli oluyor kim samimi kim değil. Allah'ın Resulü onların yalan söylediğini bildiği halde onlara müsaade ediyor. Zaten sizin gibilerden hayır gelmez nasıl olsa defolun gidin diyordu adeta. Serbest diyordu. İsteyenler gidiyorlardı. Birkaç yüz kişi kalmıştım Hendek'in bu tarafında. Hendek'in karşı tarafında ise 10.000 kişilik bir kuvvet vardı. Aralarında sadece küçük bir Hendek vardı. Bir o tarafa koşuyorduk, bir bu tarafa. Hendek'e geçiverseler işimiz bitti demekti. Çok soğuk bir geceydi. Zifiri bir karanlık vardı. Ve biz öyle bir gecede Allah Resulü'nün şöyle söylediğini işittik. Kim dedi gidecek Hendek'in karşı tarafına, düşmanın arasına sızacak, onlardan bilgi alıp gelecek. Kim bunu yapacak dedi. Kim bunu yaparsa cennette benimle beraber olacak dedi. Kimseden ses çıkmadı buna rağmen. Ebu Bekirler, Ömerler, Aliler vardı orada. Allah'ın aslanları ama o kadar soğuktu ki, o kadar zifiri karanlıktı ki, haftalarca Hendek kazmışlardı, açtılar, susuzdular. Perişan vaziyetteydiler, uykusuzdular. Korku içerisinde herkes, bir taraftan şiddetli soğuk, üzerlerinde elbise bile yoktu çoğunun. Allah'ın Resulü sözünü tekrar etti. Kim dedi gidecek ve gelecek, bana haber getirecek, düşman ne haldedir? Benimle cennette beraber olacak dedi. Kimseden yine haber çıkmadı, ses çıkmadı. Allah'ın Resulü tekrar söyledi, gene ses çıkmadı. Biz böyle günler gördük dedi. Resulullah'la beraber olmak demek, işte bu demek dedi. Sonra Efendimiz karanlıkta bana doğru yürüdü dedi. Görmüyordu, göz gözü görmüyordu. Sen kimsin dedi bana. Hemen ayağa kalktım, ben Huzeyfe ya Resulallah dedim. Dedi ki sen git ve haber al gel dedi. İnsanların içinde en çok üşüyen ve korkan biri bendim diyor Huzeyfe. Ama emir banaydı ve ben gitmek zorundaydım. Bana diyor dua etti Allah'ın Resulü ve bana kendi elbisesini giydirdi. Sonra beni gönderdi. O bana dua edince hiç üşümem kalmadı, korku diye bir şey kalmadı kalbimde. Gittim ve düşmandan haber aldım, döndüm geldim. Allah Resulüne bilgi getirdim. Ve sonra tekrar üşümeye başladım. Allah Resulünün yanına gelir gelmez mucize olan o şey bitti ve tekrar üşümeye başladım. Allah Resulü bana biraz yat uyu dedi, istirahat et dedi. Öyle günler gördük diyor işte Huzeyfe. Kimse yerinden kımıldayamıyordu. Allah'ın Resulü cenneti vaat ediyordu ama kimse yerinden kalkamıyordu. Peygamberle beraber olmak demek işte bu demekti. Bunu anlamayanlar, onunla beraber olmayı namaz kılmak zannedenler, onunla beraber olmayı zikrullah yapmak zannedenler, onunla beraber olmayı kolay bir beraberlik zannedenler, peygamberi anlamamışlar, onun davasını anlamamış kimselerdirler. Ey Resulüm, niceleri Allah'ın dostu olduğunu iddia edecekler. Ama sonra da Allah'la dost olmanın bedelini ödemeyi göze alamayacaklar. İşte Yahudiler de öyle söylüyorlardı. Biz Allah'ın oğullarıyız diyorlar. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız diyorlar. Bize ateş dokunmaz, dokunsa bile birkaç günden başka dokunmaz diyorlardı. Allah buyurur ki onlara, madem ki Allah'ın dostlarısınız, söyler misiniz? O halde Allah size neden azap edip duruyor? Demek ki Allah dostlarını azap etmez. Ama bazen musibete uğradıkları olur. Onların mertebesinin yükselmesi için ve çevrelerindeki insanlara örnek olmaları için bazen musibete uğrarlar. Ama Allah Azze ve Celle onları azap etmez. Çünkü ayet ona işaret ediyor. Ey Yahudi toplum, madem ki Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsunuz, o halde neden Allah size azap ediyor söyler misiniz? Denmek isteniyordu ki Allah Azze ve Celle dostlarını azap etmez. Çünkü ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Çünkü Allah'ın dostlarına korku yok ve onlar üzülmeyecekler. Allah Azze ve Celle onları üzmeyecektir. Onların başına gelen musibetler onlara ceza olarak değil, azap olarak değil, onların mevkisinin, makamının yükselmesi içindir. Günahlarına kefaret olması içindir. Etraflarına örnek olmaları içindir. Niceler Allah'ın dostu olduğunu söyleyecekler ama hakikatte onlar Amerika'nın dostu olacaklar. Niceler Allah'ın dostu olduğunu söyleyecekler ama kafirin dostu olacaklar. Şeytanın dostu olacaklar. Münafıkların dostu olacaklar. Allah'la dost olduklarını ilan edemeyecekler. Onlara bakıldığı zaman Allah hatırlanmayacak. Halbuki Allah'ın dostları kimlerdir ya Resulallah denilmişti de, humul lezine izaru'u zükürallah buyurdu. Öyle kullardır ki onlar, onlara bakanlar, onlara baktıkları zaman Allah'ı hatırlarlar. Onlar görüldüklerinde Allah hatırlanır. İşte öyle olanlar, ama öyle olmadığı halde Allah'ın dostu olduğunu zannedenler çokturlar. Şöyle bir zamanda Allah Azze ve Celle ile dostlukta ileri gitmenin en kestirme yolu bir kenara çekilip Allah Allah demek değildir. Allah ile mücadele edenlerin olduğu bir dünyada, bir memlekette, Allah'a karşı savaş açmışların memleketinde yaşayıp da bir kenara çekilip de Allah Allah diyenler Allah'la dost olamazlar. Allah Azze ve Celle'nin davasını yürütmeyenler, onun hükümlerinin yeryüzünde geçerli olması için mücadelesini vermeyenler, ne kadar teheccüd namazları kılarlarsa kılsınlar, ne kadar günde 5000 defa da tevhidi söyleseler, Allah'la dostluk kuramazlar. Böyle bir zamanda Allah'la dostluk kurmak, Allah yolunda çile çekmekle mümkündür. Allah'ın davasının çilesini çekmeyenler hiçbir şekilde Allah ile dost olamazlar. Allah'tan başkalarından korkup da bir kenara çekilenler, canından, malından, çocuğundan, ailesinden korkanlar, aşiretinden korkanlar, onlar hiçbir şekilde Allah'la dost olamazlar. Bu zamanda Allah'la dost olmanın en kestirme yolu Allah için mücadele edenlerin safında yer almaktır. Allah'ın davasının çilesini çekmektir. Çile çekmeden evliyaullah'tan olmak mümkün değildir. Ne kadar çile çektiğini söyle bana. Ne kadar dostluğum var Allah'la söyleyeyim sana. Allah'ın davasının çilesini ne kadar çektin? Kendi şahsi arzularının çilesini ne kadar çektin? Para kazanmak için ne kadar çile çektin? Allah'ın davasını yeryüzüne hakim kılmak için ne kadar çile çektin? İşte o kadar Allah'la dostsun. Ve işte o kadar dünya ile dostsun. İşte o kadar nefsinle dostsun. İşte o kadar şeytanınla dostsun. Hayırlı şeylere başlayabilmek için çevresinden izin bekleyenler, şeytanından izin bekleyenler, nefsinden izin bekleyenler, o izni hiçbir zaman alamayacaklar ve hiçbir zaman da başlayamayacaklar. Tasavvuf, tasavvuf için tasavvuf haline geldi. Halbuki başlangıcı böyle değildi. Nasıl ki Tanzimat edebiyatında sanat sanat için midir, halk için midir diye tartışma yapılmıştır hani edebiyatçılar arasında. Hakikatte her şey Allah için olmalıdır. Sanat da buna dahil. Aynen onun gibi acaba sadece bir takım kerametler göstermek için mi tasavvuf? Bu yola girmek, seyri suluk etmek acaba bunun için mi? Acaba sadece bir takım kerametler gösterebilmek için mi? Acaba huzurlu olabilmek için mi? Acaba bir takım keşiflerde bulunabilmek için mi olmalı? Tasavvuf için tasavvuf mu olmalı? Keramet için tasavvuf mu olmalı? Keşiflerde bulunmak için tasavvuf mu olmalı? Yoksa cihada hazırlık için midir tasavvuf? Tasavvuf cihadın emrindeydi geçmişte. Hakiki şeyhler müritleriyle beraber cihada koşarlardı. Nefsin terbiyesinin maksadı nedir ki başka? Nefsi terbiye edeceksiniz, ondan sonra yerinizde mi oturacaksınız? Nefsini terbiye ettiğini söyleyenler neden nefislerinin dediğini yapıyorlar? Nefsinin terbiye ettiğini söyleyenler bir kenara çekilmekle 3-5 bin defa Allah'ı zikretmekle ilerlediklerini mi zannediyorlar? Nefislerinin dediğini yapmadıklarını, nefisle mücadele verdiklerini mi zannediyorlar? Şeytan onları o şekilde kandırıyor. Onların bir kenara çekilmesini sağlıyor. Tembel tembel yatmalarını sağlıyor. Tasavvuf, tasavvuf için olmayacaktı. Cihada hazırlıktı manası. Gayesi buydu. İnsan nefsinin ıslahının gayesi buydu. Nefsini ıslah etmiş olmayanlar alemleri mi ıslah edecekler? Onun içindi tasavvuf. Nefisle mücadele verilirken, şeytanla mücadele verilirken, yeryüzünde alemleri ıslah etmek için mücadele veriliyordu. Öyle bir insan tipi ortaya çıkacaktı ki, nefsiyle mücadeleyi başarmış, şeytanıyla mücadeleyi başarmış olan, dünya sevgisini kalbinden atmış olan ve ondan dolayı da Allah yolunda mücadeleyi başarmış olan bir insan meydana getirmekti gaye. Zamanla bu gaye değişti. Gaye bu olmaktan çıktı. Bir kenara çekilmek oldu. Huzura ulaşmak oldu. Bir kısmı bu şekilde kerametlere ulaşmak istedi. Ruhbanca bir hayatı tercih ettiler. Bu İslam değildi. Bu Hristiyanlara benzemekti. Allah'ın Resulü böyle bir şey yapmamıştı. O insanların içindeydi daima. Ve Rabbi yolunda mücadele veriyordu. O da bir kenara çekilip de Allah Allah demeyi tercih edebilirdi ama etmedi. O da bir kenara çekilip günde 5000 defa La İlahe İllallah diyebilirdi ama yapmadı. O der ki bazen günde 100 defa tövbe istiğfar ettiğim olur. Buna benzer hadisler vardır. 100 gibi rakamlar geçer, 70 gibi rakamlar geçer. Ama 5000 gibi bir rakamın geçtiği bir hadis göremezsiniz. İnsanları bu yollara sevk ettiler daha sonraları. Bu şekilde insanlar tembelleştiler. Böyle nefsin terbiyesi mümkün değil. İslam'da nefsin terbiyesi gerçekçi yollarla mümkündür. Suni yollarla değil. İnsan gerçek bir varlıktır. Gerçek hayatın içine girdiği zaman yeniden bozulacaktır. Eğer siz onu suni bir mekana çekip de onu orada nefsini ıslah etmeye kalkarsanız, suni bir mekanda suni yollarla nefsini ıslah ettiğini zannettiğiniz insanlar gerçek hayatın içine girdikleri zaman hiç de nefislerinin ıslah olmadığı ortaya çıkacaktır. Şu iki kardeşin hikayesini hatırlayın. Onlardan birisi dağda çobandı. Diğeri de şehirde kunduracıydı. Dağda çobanlık yapan kardeş sürekli ibadetle meşguldu. Allah'ı zikrediyordu, haram yemiyordu, harama bakmıyordu. Bu şekilde ola ola keramet gösterecek düzeye gelmişti. Haram görmüyordu, haram işitmiyordu, haram yemiyordu. Sürekli ibadetle meşguldü. Çoban da başka bir şey yapamazdı ki. Ve süt sağardı koyunlarından, şehirdeki kardeşine hediye olarak getirirdi. Bir mendilin içerisine, bir bezin içerisine koyardı ama o süt damlamazdı. Getirirdi, kardeşine hediye ederdi. Yine bir gün böyle yaptı. Bezin içerisine koydu sütü, süt damlamıyordu. Getirdi, kardeşin dükkanında bir yere astı. Süt damlamıyordu yine. O sırada kunduracı olan kardeşine bir kadın gelmiş, ayakkabı siparişi verecekti. Kadının ayaklarına gözleri ilişiverdi bir anda istemeden. O anda kalbi bozulmaya başladı. Kalbi bozulur bozulmaz oradaki süt damlamaya başladı. Kardeşi meseleyi anladı ve eyvah dedi içinden ve kardeşine dedi ki, gördün mü bak, dağda veli olmak kolay, erkeksen gel de şehirde veli ol, hadi. Hadi gel, dağda koyunlarla beraber yaşıyorsun, haram görmüyorsun ama bak şehre geldiğin zaman bir anda bozuluveriyor kalbin. İslami eğitim gerçekçi bir eğitimdir. İslami eğitim talebelerini bir kenara çekip hayatın dışına iterek onları eğitmeyi kabul etmez. İslami eğitim onları hayatın içinde tutarak onları mikrobik ortamda eğitmek suretiyle gerçekçi bir eğitim yapar. Mikropsuz ortamda yaşayan o zengin çocuklar var ya hani, mikrobik ortama girdikleri zaman hemen hasta oluverirler hani. Daima sıkı giyinen zengin çocukları bir gün hafif bir rüzgar olsa hemen hasta olurlar ya hani. İşte aynen öyle olur. Dergahlarda, mikropsuz ortamlarda. Orada Allah'ı 5000 defa da zikredebilirsiniz. Orada şeyhin elini de öpebilirsiniz. Orada hatta şeyh olmaya da gerek yok. Başkalarının da elini ayağını öpebilirsiniz. Ama gerçek hayata çıktığınız zaman hiç de nefsinizin terbiye olmadığı ortaya çıkar. Burnunuzdan kıl aldırmazsınız kimseye. Dergahta her gelenin elini ayağını öpen adam, dışarı çıktığı zaman yine aynı adamdır. Gene gururluyken gene kibirli. Ben takva sahibiyim demeye getirir yani. Sen kimsin der. Adeta hareketleriyle bunu söyler. Gerçekçi bir eğitimden geçmemiştir. Allah'ın Resulü ashabını gerçekçi bir eğitimle eğitiyordu. Allah'ın evliyası bu şekilde ortaya çıkabilir. Bunlar yarın toplumun arasına karıştıkları zaman bozulmamalı. Allah'ın evliyasındansa gerçekten, halife olsa, devletin başına geçse, yine de bozulmamalı. Nefsini gerçek hayatın içinde terbiye etmiş olanlar, zengin de olsalar, makama da gelseler bozulmazlar. Çünkü onlar gerçek hayatın içinde terbiye olmuşlardır. Tasavvuf için tasavvuf değil, cihada hazırlık için tasavvuf. Nefsi terbiye için nefsi terbiye değil, nefsi Allah yolunda koşturmak için terbiye. Hakikatte bütün ibadetlerin maksadı da budur. Bütün ibadetler bunun için emredilmiştir. Namaz da cihada hazırlık içindir, zekat da cihada hazırlık içindir. Oruç da öyledir, hac da öyledir. Her birisi insanı bir yönden cihada hazırlar. Allah yolunda koşturacak, fedakarlık yapacak, malını, mülkünü, alın terini feda edecek bir hale getirir insanı. Her biri bir yönden insanı hazırlar. Ama meseleye böyle bakmayanlar, onlar bir kenara çekilmekle nefislerin terbiye ettiklerini zannederler. Ama gerçek hayatın içine geldiklerinde hiç de öyle olmadıklarına kendileri de şahit olurlar. Bir bakarsınız dergahta Allah'ı zikrediyor, bir bakarsınız ki iş hayatında verdiği çeklere karşılıksız çıkıyor. Bir bakarsınız ki iş hayatında verdiği sözleri tutmuyor, yapacağım diyor, yapmıyor, geleceğim diyor, gelmiyor. Halbuki dergahta ise ondan daha takvası yoktur. Öyle bir zikrediyor ki hoplaya hoplaya zikrediyor. Uzaktan bakanla ne kadar muttaki bir insan zanneder. Halbuki takva bu değildir. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar ki iman etmişler Allah'ın dostları ve takva sahibi olmuşlardı. Nedir takva? Ömer Ebu Zer'e sorar. Nedir takva ya Ebu Zer der. Ebu Zer der ki, ya emirel müminin, yalın ayak bir şekilde deve dikenlerinin olduğu bir yolda yürüdün mü hiç? Evet dedi Ömer, radıyallahu anh. İşte dedi takva odur, nasıl yürüyordun? Ödün kopuyordu değil mi dikene basacağım diye. Ödün kopuyordu, parmakların ucuna basarak gidiyordun. İşte takva odur dedi, dininde böyle hassas olmak. Böyle hassas olmayanlar takva sahibi olamazlar. Allah Resulü buyurdu ki helal belli, haram belli. Bir de bu ikisi arasında şüpheli olan bir takım şeyler var. Her kim ki bu şüpheli şeylerden kendisini korursa dinini ve arzını korunmuş olur. Ve her kim ki bu şüpheli şeylere düşecek olursa işte o harama düşmüş olur. Dikkat edin, şüpheli şeylere düşen kimsenin misali bir çobana benzer. Koyunlarını yasak olan bölgenin kenarına kadar getirmiş olan bir çobana benzer. Koyunlarını yasak olan bölgenin kenarına kadar getirmiştir. Koyunları her an oraya geçti geçecek gibidir. O zaman cezalandırılacak tabii. İşte böyle olmayın diyor Allah'ın Resulü. Her kim ki böyle şüpheli olan şeylere bulaşacak olursa bir gün gelecek haramlara da düşecektir. Onun içindir ki takva şüpheli şeylerden de kendini korumaktır. Buyuruyordu ki Allah Resulü hadisin devamında, dikkat edin dedi, vücutta bir et parçası var, o düzeldiği zaman tüm vücut düzelir. O bozulduğu zaman tüm vücut bozulur. Dikkat ediniz, o kalptir buyurdu. Kalbinizi ıslah edin buyuruyordu yani. Onun için diyebiliriz ki, kalbi ıslah ile başlamayan bütün eğitimler nakıstır ve yanlıştır. Kalbi ıslah ile başlamıyorsa eğitimler, sonuçsuz olmaya mahkumdur. Siz bir insanın kalbini ıslah etmeden, ister ona fıkıh öğretin, ister hadis, ister Arapça, medreselerimizin hatalarından birisi budur. Dergahlarımızın hatası olduğu gibi medresemizin de hatası var. Medresemizde öyle eğitim verildi. Yeni gelen çocuğa Allah sevgisinden haberdar bile olmayan, İslam'ın mesajından zerre kadar haberdar olmayan çocuğa otur dedi hocası. Şu Arapça kitaptan ezberlemeye başla bakalım dedi. Çocuk ne Allah'ı tanıyordu ne peygamber halbuki. Medresemizin yanlışları bunlar. Bu yanlışlardan dönülmeli. Allah'ı sevmeden, peygamberini sevmeden, Allah'a itaati öğrenmeden, Kur'an'ın mesajını anlamadan Arapça vermek belki de o çocuğu katletmek olacaktır. Çünkü İmam Gazali'nin de ifade ettiği gibi gerek Arapça ilimleri, gerekse fıkıh gibi, kelam gibi ilimler insan nefsini ıslah etmez, aksine nefsi kuvvetlendirebilir. Bu ilimlerin görevi nefsi ıslah değildir. Bu ilimler hakikatten nefsini ıslah etmiş insanların okuması gereken ilimlerdir. Çünkü bu ilimlere sahip olduğu zaman kibirlenme tehlikesi vardır. Ben fakihim deme tehlikesi var. Ben kelamcıyım deme tehlikesi var. Hatta ben müfessirim, ben muhaddisim deme tehlikesi var. Övünme tehlikesi var. Kendini bir şey zannetme tehlikesi var. Onun için Allah'ı tanımadan, kendisini tanımadan bu ilimleri öğrenmek risktir. Medresemiz bu yanlışı yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir maalesef. Artık medreseler bu yanlıştan dönmelidirler. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle ile dost olanlar, onların içerisinde samimi olanlar olduğu gibi, dost zannedilen ama aslında dost olmayanlar da var. Elbette ki, demin ifade ettiğim gibi gerçekten keramet gösteren insanlar var. Elbette öyle, elbette takvaya ulaşmış olanlar, şüpheli şeylerden kendisini muhafaza edenler, daima Rablerinin kendisini gördüğünü hissedenler, murakabe hiç olmasa murakabe makamına ulaşmış olanlar, Rabbim beni her an gözetliyor diyenler, hiç olmasa bu noktaya gelmiş olmak lazım. İlmel yakin olarak her Müslüman bu noktadadır tabii ki. Her Müslüman bilir Rabbinin kendisini gördüğünü. Ama mesele ilmel yakin meselesinin ötesine geçmekte. Aynel yakine ulaşmadan, bunu hisseder hale gelmeden, Rabbim beni görüyor şu anda gerçekten bunu hisseder hale gelmeden, insanın farzları yapması, haramlardan ve mekruhlardan kendisini koruması çok zordur. Nafile ibadetleri yapması çok zor gelir. Onun içindir ki bir kutsi hadiste Allah Azze ve Celle öyle buyurmuştur Peygamberimizin lisanıyla. Kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır. Ne zaman ki nafileleri de işleyecek olursa ben onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Artık benimle görür, benimle işitir, benimle yürür, benimle tutar. Artık benim nurumla bakar, bakması gerektiği gibi bakar. Siyasi olayları değerlendirirken de Allah'ın nuruyla değerlendirir. Her şeyi yerli yerine oturtur. Kendi kafasına göre yorumlar yapmaz. Kendi kafasına göre stratejiler belirlemez. Dostunu, düşmanını ve stratejisini Allah'ın nuruyla belirler. Allah'ın nuruyla belirlenmemiş olan stratejiler sonu hüsranla bitecektir. Onlar ki iman ettiler, Allah'ın dostları, onlar iman ettiler ve onlar takva sahibi oldular. İşte takva bu. Dininde hassas olmak. Sahabeden gelen rivayetlere göre derler ki sahabe-i kiram, biz bir harama düşme korkusuyla 70 tane mübahı terk ederdik. Acaba haram mıdır diye korkardık bazen. Şüphede kalırdık. Alimler arasında ihtilaflı olan şeyler de şüpheli şeyler kapsamında olarak görülmelidir. Mezhepler arasında ihtilaflı olan meselelerde en ihtiyatlı olan görüşe uymak takvanın icabıdır. Hanefiler mesela başınızın dörtte birini meshetmeniz farzdır diyorsa, eğer Şafiler sadece birkaç tane telin, saç telinin, hatta bir tanesinin bile ıslatılmasının abdest alırken yani kafi görüyorsa, ama Malikiler başın tamamının meshedilmesinin gerekli görüyorsa, ulema arasında mesela böyle bir mevzuda ihtilaf varsa, takva o meselede en ihtiyatlı görüş almak ve bütün başı meshetmektir. Hem zaten bu diğer mezheplerde de sünnet olarak kabul edilmektedir nasılsa. İhtilaflı olan meselelerde ihtiyati olan görüşe başvurmak da takvanın icabıdır. Onun için neden bazen fetva soruyorlar, neden şu mesele caiz midir değil midir diye soruyorlar da, şu meselenin takvası nedir diye sormuyorlar. Halbuki Allah'ın dostlarından olabilmek o takvaya ulaşmakla mümkündür. Sadece haramlardan kaçınmakla değil, mekruhlardan da kaçınmakla, hatta yerine göre mübahtan da, fuzuli olan mübahlardan da kaçınmakla, şüpheli olan şeylerden de kaçınmakla mümkündür. İşte ey Resulüm, onlar böyle kimselerdirler. Lehumul büşra fil hayati dunya ve fil ahira. Onlara dünya hayatında büşra var, ahirette de büşra var. Onlara müjde var hem dünyada hem ahirette. Daha evvel de ifade ettiğim gibi dünya hayatındaki müjdeleri onlara gösterilen yahut da onların çevresindeki kimselere gösterilen sadıka rüyalar. Onlar adına gösterilen sadıka rüyalar. Allah Azze ve Celle'nin ona veya etrafındakilere gösterdiği, akrabalarına gösterdiği sadıka rüyalar. Müjde olsun diye Allah'ın gösterdiği sadıka rüyalar. Müjdeli rüyalar. Ya böyle, ya Allah Azze ve Celle'nin onlara vermiş olduğu o güzel duygular, Hasan Basri Hazretlerinin dediği gibi, öyle bir lezzetin içerisindeyiz ki biz diyordu, krallar bilseydiler üzerimize ordular gönderirlerdi. O lezzeti bizden alabilmek için ama heyhat alamazlar. Malımızı mülkümüzü alabilirler krallar, canımızı da belki, ama onlar bizim o lezzetimizi alamazlar. İşte o lezzet de Allah'ın onlara verdiği, bu dünyada vermiş olduğu müjdelerdendir. İkramıdır Allah'ın. Bazen keramet biçiminde de bu görülebilir. Ahirette ise Allah Azze ve Celle onlara cemalini nasip eder. Cennetiyle birlikte bir de onlara cemalini gösterir Allah Azze ve Celle. İşte bu onlara ahirette Allah'ın vereceği mükafattır. İşte bunlarda la tebdile li kelimatillah. Allah'ın kelimesinde bir tebdil mümkün değil. Bir değişiklik mümkün değil. Allah söz verdiği zaman onda bir değişiklik mümkün değil. Madem ki Allah onlara korku yoktur diyor. Madem ki onlara müjde vardır diyor. Hem bu dünyada hem ahirette müjde var. O halde bunun değişmesi mümkün değil. Onlardan kimisi ölüm döşeğindeyken Allah Azze ve Celle onlara müjde nasip eder. Onlara cennetteki makamını gösterir. Onlar daha ölmeden de bu müjdeyi almış olurlar. Dünya hayatındayken de onlara böyle müjdeler verilir. Allah'ın kelimesini değiştirmek mümkün değil. Allah madem ki böyle vaatte bulunuyor, hiç kimse Allah'ın üzülmeyecek dediği adamı üzemez. Hiç kimse Allah'ın korkmayacak dediği adamı korkutamaz. Madem ki la havfun aleyhim elahum yahzanun. Madem böyle söylenmiş, böyle buyurulmuş, o halde Allah'ın korkmayacak dediği adamı kimse korkutamaz. Bir kez Allah Azze ve Celle seni dostum mu kabul ettim dediyse, artık o Allah'ın dostu olarak yaşayacak. Daha sonra bozulacak, ayağı kayacak olsaydı, ahir ömründen, ölmeden evvel ayağı kayacak olsaydı Allah onu dostum demeyecekti. Allah Azze ve Celle'ye dost gibi görünen şeytan, daha sonra ayağı kayacak olan, kafir olacak olan şeytan, Allah'a kulluk görevini yaparken de hakikatte Allah'ın dostu değildi. Allah Azze ve Celle ileride kafir olacak olan birini şu anda dostu olarak kabul etmeyecektir. Şu anda eğer Allah Azze ve Celle birisini kendi dostu olarak görüyorsa, o hal üzere ölecek demektir. Ama yine de eğer zayıf bir ihtimal olsa bile, böyle bir şey var mı acaba? Yani bir insan, Allah'ın dostu olan bir insan, acaba sonradan ayağa kayıp da Allah'ın dostu makamından düşebilir mi? İnna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasıl ki Allah Azze ve Celle bir kavmin durumunu değiştirmiyor. O millet, o kavim kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmiyor. Aynen öyle evliyadan olan bir zat kendini değiştirmediği müddetçe Allah onu değiştirecek değildir. Allah Azze ve Celle zulmedecek değildir. O eğer kendisini değiştirirse, sonradan nefsine meyleder, şeytanına tabi olmaya kalkarsa, işte o zaman ancak Allah Azze ve Celle'nin vaatleri onun için değildir. Artık o vaat onun için değildir. İşte o zaman Allah'ın onun için olan o kelimesi değişir. Ama normal şartlarda bu pek olacak olan bir olay değildir. Allah Azze ve Celle eğer birisini dostu olarak kabul ettiyse, onun daha sonradan kafir olması düşünülemez. Belki o mertebeden bir parça aşağı düşebilir. Belki biraz yukarıya çıkabilir. Bunlar olabilir. Çünkü iman elbisenin eskimesi gibi eskir. Onu daima tazelemek icap eder. Eğer tazelemediyse, eğer benzin almadıysa, eğer kendisini yenilemediyse, eğer nefsine bir parça uyduysa o zaman gerileyecektir. İşte o zaman belki bulunduğu makamdan bir parça aşağıya düşecektir. Ama Allah Azze ve Celle'nin dostu olmaya yine devam edecektir. Çünkü Allah Azze ve Celle daha sonradan tamamen ayağa kayacak olan bir insana bugünden de Allah dostum demez. Çünkü Allah gaybı bilmektedir. Ve gaybı bilen Allah ilerisi kötü olan bir insanı dostu olarak kabul etmez. İşte ondan dolayıdır ki Allah'ın kelimesinde bir tebdil mümkün değildir buyuruluyor. Zalike huvel fevzul azim. İşte bu büyük bir zaferdir. İşte gerçek zafer bu. Yeryüzünde kazanılan maddi zaferler değil. Yeryüzünde kazanılan paralar, pullar, makamlar, şanlar, şöhretler değil. İşte budur gerçek zafer. Çünkü bu dünyanın bütün her şeyi fanidir ve bitip gidecek. Ve hiçbir şey bu dünyada kusursuz değil. Her şey kusurlu. İnsan ise kusursuza meraklıdır. Kusurlu şey istemiyor. Kusursuza ulaşmak istiyor insan. Durum bu iken insan nasıl olur da bu dünyanın nimetlerine tapar? Kendisinin fıtratıyla çelişir. Fıtrat aslında kusursuzu istiyor. Fıtrat aslında en güzelini istiyor. Ve en büyük zafere ulaşmayı istiyor. Zaferden büyük zafer var. Ondan büyük zafer var. İşte Allah Azze ve Celle en büyük zaferin ne olduğunu bize söylüyor. İşte Allah'ın dostu olmak ve işte takvaya ulaşmış olmak ve sonradan da Allah Azze ve Celle'ye, Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine ulaşmak, işte o en büyük zaferdir. Evliyadan birisini birisi rüyasında görmüştü. nasıl olanlar o makama ulaşıyorlar? Ve bazı sadıka rüyalar böyle şeyleri işte bize anlatıyor. Salih bir insan rüyasında ehli cenneti görmüştü. Cennetteydiler. Cennette, cennetin kapısına doluşmuşlardı. Birisini bekliyorlardı. Şaşırdı rüyayı gören kişi. Ehli cennet birisini bekliyor. Kapıda karşılayacaklar onu. Kimmiş ki bu dedi. Ehli cennet olmalarına rağmen onlar birisini bekliyorlar. Kimi bekliyorsunuz dedi. Rüyada sordu onlara. Dediler ki ey keli kara cariyeyi bekliyoruz. Bir kadın, zenci bir kadın, cennetlik bir kadın. Ey keli kara cariye, adı da Şavane'dir dediler. Onu bekliyoruz. Birazdan Şavane girdi cennete. Ama yürüyerek değil uçarak girdi cennete. Aşağıdakilere tebessüm ederek baktı. Ve dedi ki kalbinizden hüznü eksik etmeyin. Daima mahzun olun. Hüznü eksik etmeyin. Allah'ın davasının hüznünü kalbinizden eksik etmeyin. Müslümanların çektiği çilenin hüznünü kalbinizden eksik etmeyin. Müslümanlara yapılan zulmün hüznünü kalbinizden eksik etmeyin. Bir de şahsi arzularınızı Allah'ın sevgisinin üzerine çıkarmayın. Şahsi menfaatlerinizi, şahsi planlarınızı, hedeflerinizi, gayelerinizi hiçbir zaman Allah'ın davasının önüne geçirmeyin. Gerisine karışmayın dedi. Bu ikisini yapın, gerisinden korkmayın dedi. Her kim ki onun için daima Rabbinin davası birinci plandadır. Rabbine kulluk birinci plandadır. Ve her kim ki daima Rabbinin davasını hüznünü çekiyor, daima mahzundur, daima görevlerini yapamamanın verdiği eziklik içerisindedir, daima ellerini kaldırır, ya Rabbi görevlerimi yapamadım, affet beni der, bunun hüznü içerisindedir. İşte bunu başarabilenler, onların korkmasına gerek yok diyordu Şavane. İşte bunlar için vaat edilen cennetler haktır ve onlar için en büyük zafer budur. Ve la yahzunke kavluhum. Ey Resulüm onların lafları seni üzmesin. Onlar Allah'ın evliyasını bile üzemezler. Allah'ın evliyası için bile havf yoktur, hüzün yoktur. Dünyevi hüzünler, maddi hüzünler, düşmandan gelecek olan üzüntüler yoktur madem evliya için, evliyaullah için. Sen ki evliyaullahın reisisin. Sen ki bütün evliya senin tırnağın olmaz. Senin soyundan gelecek bütün evliyan. Senin ümmetinin içinden nice evliya çıkacak. Sen ki onların reisisin ey Resulüm. Senin için havf olabilir mi? Senin için dünyevi korkular, üzüntüler olabilir mi? وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ Onların lafları seni üzmeyecek, üzmesin. Onlar aleyhinde konuşacaklar. Sen onlara bir şeyler anlatmak isteyeceksin. Onların hidayeti için uğraşacaksın. Ama onlar anlamayacak, iftira atacaklar sana. Onların lafları seni üzmesin ey Resulüm. Bil ki sen Allah'ın evliyasından olarak sana üzüntü yok. Sen onların laflarıyla üzülmeyeceksin. Onların zulümleriyle üzülmeyeceksin, tehditleriyle üzülmeyeceksin, korkmayacaksın. Bileceksin ki innel izzete lillahi cemia. Bütün izzet Allah'ındır. Bütün şeref, bütün haşmet, bütün satvet hepsi Allah'ındır. Madem ki izzet Allah'ın, bir başka ayette velillahil izzetu ve lirasulihi ve lil müminin buyurur. İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Şan ve şeref Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Üstünlük Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Ama velakinnel münafıkîne la ya'lemûn. Ama münafıklar bunu bilmez. Her kim ki bunu bilmez, münafıktır. İzzet Allah'ındır. Üstünlük Allah'ındır. Üstünlüğü Allah'ın yanında arayacaksın. Amerika'nın yanında aramayacaksın. Niceleri var ki izzeti Allah'ın yanında aramaktan vazgeçtiler. Halbuki Allah'ındır izzet, Allah'ındır haşmet, Allah'ındır kudret. onun kudretin üstünde bir kudretin olmadığını söylüyorsun. Ama ondan sonra gidiyorsun, Amerika'nın yanında izle tarıyorsun. Yazıklar olsun. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İman edenlerindir izzet. Bugün belki zor durumda olabilirler. Bugün belki madden ve manen gerilemiş olabilirler. Soruyorum size, eğer biz mesela bundan 500 sene evvelki gibi kudrette olsaydık, mesela düşünün ki 3 kıtada at koşturduğumuz günlerdeki gibi kudretli olmuş olsaydık, Avrupa Birliği'nin kapılarında şimdiki gibi dolaşır durur muyduk? Amerika'nın dediklerini yapar mıydık? İşte madden güçlü olduğun zaman yapmıyorsan, madden zayıf olduğun zaman da yapamazsın. Bunun maddi güçle alakası yoktur. Kafirin karşısında eziklik duyuyorsun. Madden güçlü olduğun zaman mı dünyaya meydan okuyacaksın? Mümin zayıf olduğu zaman da güçlü bir imanla dünyaya meydan okuyabilen adamdır. Sen sadece madden güçlü olduğun zaman mı o tavrı gösterebileceksin? Madden zayıfladığında onların kulu kölesi mi olacaksın? İzzeti onlardan mı göreceksin? Madden güçlü olduğun zaman izzet Allah'ın, Resulünün ve müminlerin. Ama madden zayıf olduğun zaman izzet kafirlerin mi? Amerika'nın mıdır? Bu iman değil. Bu iman değil. İmana ulaşmış olanlar için fark etmez. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer müminseniz, üstün gelecek olanlar sizlersiniz. Allah Azze ve Celle üstün olan sizsiniz buyurduğu halde, İzzet sizindir dediği halde, kafirin kapısında izzet arayanlar, onlara yaltakçılık yapanlar, onlara karşı gelinemezmiş gibi düşünenler, söyler misiniz, bundan 4-5 sene evvel neden böyle Amerika'ya kafa tutmuyordunuz? Şimdi askerleriniz teker teker böyle orada zulümle öldürülünce, şehit edilince, şimdi Amerika'ya da kafa tutmaya başlıyorsunuz öyle mi? Neden Irak'ı vururlarken öyle davranmamıştınız? Bunun neresi Müslümanlıktır söyler misiniz? Madem ki Amerika'ya karşı konulabiliyormuş, neden o zaman karşı koymadınız? Sizin askerinize zulüm yapılınca şimdi karşı koyarız diyorsunuz. Kimseden izin almayız diyorsunuz. Yapacağımızı yaparız diyorsunuz. Peki o zaman Irak halkına vurulurken, zulüm yapılırken, milyonlar şehit edilirken, sakat bırakılırken, onların memleketleri başlarına yıkılırken, namusları kirletilirken, o zaman neden kafa tutmayadınız? Kıymetli kardeşlerim, İzzet sadece bugün mü var? Sizin askerlerinize vurdukları zaman mı Amerika'ya kafa tutabileceksiniz? Amerikan askerlerinin, Amerika'nın silahlarıyla sizin askerlerinizi vurdukları zaman mı? Neden Amerika kendi silahlarıyla kardeşlerinizi vuruyor Irak'ta, Afganistan'da? Amerika'nın uçağı İsrail, Filistin'de her tarafta vurdukları zaman neden o zaman kafa tutmadınız? Onlar sizin namusunuz değil miydi? Oradaki kadınlar namusunuz değil miydi? O mümineler sizin bacınız değil miydi? Orada şehit edilenler kardeşiniz değil miydi? Madem ki kafa tutulabiliyormuş bakın, o zaman neden kafa tutmuyordunuz? Bunun neresi Müslümanlıktır? Bu ırkçılıktan başka bir şey değildir. Benim ırkıma vurursan kafa tutarım sana. Ama başka bir ırktan mesela araba veya Kürt'e vuracak olursan kafa tutmam sana. Müslüman kardeşim de olsa ne yaparsan yap beni alakadar etmez. Bunun neresi Müslümanlıktır? İzzeti nerede arayacağını bilemiyorlar. Biz daha bundan bir iki asır evvel dünyanın hakimiydik. Şurada bir iki asırdır bu hale düşmüşüz. Neden 1200 yıllık tarihi görmüyorsunuz? Neden son 1-2 asrı görüyorsunuz sadece? Biz 1200 sene yeryüzünün hakimi olmuşuz. Biz büyük bir medeniyet meydana getirmişiz. Biz gittiğimiz yerlere adalet götürmüşüz. Biz insanlığı öğretmişiz. Biz yalnızca bilimi götürmemişiz. Dini itikadı götürmüşüz. Ahlakı götürmüşüz. Medeniyetin yolunu göstermişiz. Kadın insan mı hayvan mı diye tartışanlara kadının ayaklarının altına cennetleri sermişiz. Cennetler anaların ayaklarının altına serilmiş. Biz böyleymişiz. Şimdi bu hale düşünce neden Amerika'nın, Avrupa'nın karşısında eziklik duyuyorsunuz da Avrupa Birliği'ne girebilmek için yalvarıp yakarıyorsunuz? Halbuki izzet Allah'ındır. Şeref Allah'ındır. Üstünlük Allah'ındır. Müminler bu ayetleri iyi anlamalıdırlar. İzzet müminlerindir. Allah'ın ve Resulü'nündür ve müminlerindir. Bunu anlamalıdırlar Müslümanlar. İzzeti nerede aramaları gerektiğini bilmelidirler Müslümanlar. Huve semi'ul alim. O Allah alimdir ve her şeyi bilendir. Madem ki semi'dir, onların laflarını işitiyor ey Resulüm. Ve ey müminler üzülmeyin. Size irticacı diyecekler, gerici diyecekler, diyecekler de diyecekler. Çeşit çeşit iftiralar atacaklar. Belki namuslarımıza bile iftira atacaklar. Ama Allah her şeyi işitmektedir ve her şeyi bilmektedir. Ve madem ki izzet Allah'ındır, sonunda son sözü Allah söyleyecektir. O halde siz yolunuza devam edin. Ela inne lillahi men fis semavati ve men fil ard. Dikkat edin. Göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah'ındır. Göklerde ve yerde her ne varsa, her kim varsa, akıl sahibi olan gerek meleike, gerekse insanlar ve cinler, hepsi Allah'ındır. Allah Azze ve Celle daima şunu söylemek ister. Madem ki göklerde ve yerde her ne varsa, hepsi Allah'ındır. O halde Allah'ın dediği olmalı değil mi? O halde madem ki her şey Allah'ındır, herkes Allah'ın kuludur. O halde Allah'ın dediği olması gerekmez mi? Sadece göklerde değil, sizin üzerinizde de Allah'ın dediği olması gerekmez mi? Yeryüzünde de Allah'ın dediği olması gerekmez mi? Hazreti İsa'nın dediği gibi, ey Rabbim göklerde senin iraden gerçekleştiği gibi, yerde de sen iraden gerçekleşsin. Böyle söylemişti Hazreti İsa Aleyhisselam. Bütün peygamberler aynı mektebin talebesiydiler. Aynı mesajı veriyorlardı. Aynı mesajı verdiler. Allah Azze ve Celle o yüzden bu hakikati bize hatırlatıyor. Madem ki göklerde ve yerde her kim varsa, akıllı veya akılsız, ayette men ifadesi akıllı varlıklar için kullanılır. Ama başka ayetlerde me ifadesi de geçer. Akılsız varlıklar için kullanılan me ifadesi. Her şey yani. Hem akıllılar hem akılsızlar. Hepsi Allah'ın kuludur madem. O halde Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalıdır. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ O Allah'tan başkasına dua edenler, Allah'tan başkasını ilah edilmiş olanlar hakikatte o şeriklere tabi değildirler ey Resulüm. Allah'a ortak koştukları şeyleri hakikatte Allah'a ortak koşsalar bile onlar Allah'ın ortakları değildirler. Hakikatte onlar onlara da tapmıyorlar. Hakikatte onlar nefislerine tapıyorlar. Çünkü onlar öyle ilahlar tanıyorlar ki ölmüş olanları mesela ilahlaştırmak istiyorlar. Neden ölüleri ilahlaştırıyorlar da hayattakileri ilahlaştırmak istemiyorlar? Çünkü ölüler onlara mezardan talimat göndermiyor. Onlar öyle ilah istiyorlar ki onlara talimat göndermeyen ilah istiyorlar. Öyle ilahları olsun ki onlara karışmasın. Mezardakini ilahlaştırıyorlar ki onlara karışmayan ilahlar olsunlar. Hakikatte onlara tapmıyorlar. Ne lata ne menata ne hubbele ne uzzaya. Hakikatte onlar nefislerine tapıyorlar. Ra'ayte men ittahaza ilahehu hava. Gördün mü o kimseyi ki onun nefsi sadece, onun ilahı sadece kendi nefsidir. Başka bir ilahı yoktur. Hakikatte falan putu, falan insanı ilahlaştırmış gibi görülüyorsa da veya malı mülkü, ama aslında o nefsini ilahlaştırmaktadır. Heva ve hevesini ilahlaştırmaktadır. O ilahlaştırdığı insanlardan mesela birisi kendisine hoşlanmadığı bir şey söylese onun dediğini yapmaz mesela. Şeytanı suçlayacaklar mesela kıyamet gününde. Bu dünyadayken şeytana tapanlar, şeytan bizi azdırdı ya Rabbi diyecekler. Şeytan kendisini savunur, der ki hayır ya Rabbi, hakikatte onlar bana uymadılar. Hakikatte onlar nefislerine uydular. Ben onları yalnız davet ettim, onları zorlamadım ya Rabbi. Böyle söylerler. Kendilerini, şeytan da kendisini savunur, onlar da şeytanı suçlamaya devam eder ve Allah Azze ve Celle hepsini susturur. Burada tartışma yok der. Benim huzurumda tartışılmaz der. İşte hakikatte onlar Allah'tan başkasından yardım isteyenler ve dua edenler, onlar onlara tabi değiller. Hakikatte onlara ittiba etmiyor, onlara uymuyorlar. Hakikatte onları Allah'a ortak koşmuyorlar. Hoşuyorlar gibi görünüyorsa da onlar Allah'ın ortağı olmuş olmuyorlar. Hakikatte o ilahlar onlara ortak oluyorlar. O ilahların içinden kimisi hayattadır. Kimisi onların başında reisleridir. İşte onlar onları kul yapmışlardır kendilerine. Kendisi de bir kul olduğu halde kulları kendisine kul yapmışlardır. Ve onlar da onu ilah olarak görmektedirler. Ve bu şekilde onun emirlerine göre hayatlarını tanzim etmektedirler. Onlar şunu bilsinler ki, Allah'a ortak koştukları o reisleri, hakikatte Allah'a ortak olmuş olmuyor. Ama onların mallarına ortak oluyor. Onların şanına, şerefine ortak oluyor. Onların şerefini beş para etmiş oluyor. Onlar Allah'a ortak olamazlar. Ama onlar o insanların kendilerine kul yaptıkları, köle yaptıkları o insanların mallarına ortak olurlar. O insanların şereflerine ortak olurlar. Onların şereflerini beş para ederler. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا زَنْ Onlar zandan başka bir şeye uymuyorlar. Onlar hakikatte bir delile dayanmıyorlar. Başka şeyler ilahlaştırırken bir delile dayanmıyorlar onlar. Ama onlar zanlarına dayanıyorlar sadece. Zan ise hakikatten bir şey ifade etmez ki. Hakikatin karşısında zan hiçbir şey ifade etmez ki. Mesela birisi kesin olarak bir şey bilse, diğeri de zan ile bilse, o zannın ne değeri olabilir ki? Kesin olarak bilen mesela zan ile bilenin sözüne itibar eder mi? Onun sözüne kıymet verir mi? İşte Allah Azze ve Celle'den gelen bilgiler yakini bilgilerdir. Kesin bilgidir. Onun dışındaki bütün malumatlar hepsi zan ifade eder. İster filozofların fikir jimnastiği ile ulaşmış oldukları bir takım felsefi meseleler olsun. İsterse bilim adamlarının güya pozitif bilimin ulaşmış olduğu bir takım sonuçlar olsun. Hiçbirisi kesin malumat sayılamaz. Ya yanlıştır ya yanlış olma ihtimali vardır. Her zaman için bu ihtimal devam edecektir. Dünyanın en büyük bilim adamı da olsa, filozofu da olsa, bir kenara çekilmiş, güya münzevi bir hayat yaşayan, bir münzevi kimse de olsa, inzivada yaşayan, kendini veli zanneden, kerametler gösteren, keşiflere ulaşmış olan birisi de olsa, yine de sonuçlarından hiçbir zaman emin olamazlar. Hem bir filozof kendisinin ulaştığı sonuçların kesin doğru olduğunu iddia edemez. Hem bir bilim adamı kesin doğru olduğunu iddia edemez. Hem bir münzevi yaşayan bir muttaki belki bir keşfe ulaştığı zaman onun %100 doğru olduğunu iddia edemez. Ama Allah'tan gelen vahiy kesin doğrudur. Allah Azze ve Celle göndermişse onda hata ihtimali yoktur. İnsanların bütün bildiklerinde hata olabilir. İnsanların bütün ulaştıkları bilgilerde hata olabilir. O yüzden bize göre bilginin kaynağı iki tanedir. Birisi evvela ilk önce vahiydir bilginin kaynağı, hatasız olan bilgi kaynağı. Sonra ise hatalı olma ihtimali olan bilimdir. Batıya göre ise bilginin kaynağı tektir ve bilimdir. Vahyi bilgi kaynağı olarak görmez batılılar. Halbuki sizin bilgi kaynağı olarak gördüğünüz bilim kesin doğrulara ulaşamamaktadır. Ama vahiy ise Allah'tandır ve kesin doğrudur. Çünkü Allah hata yapmaz ve Allah her şeyi bilendir. Yaratmış olduklarına bir bakın. Bu kadar şeyi yaratabilen bir zatın bilmediği bir şey yoktur. Eğer bilmediği bir şey olsaydı bu kadar şeyleri yaratamazdı. Bu kadar şeyi her gün öldürüyor, yeniden yaratıyor. Hepsinin rızkını veriyor. Dünyadan ve kainattan mükemmel bir nizam meydana getiriyor. Her şeyi kontrol altında tutuyor. Böyle bir zatın bilmediği olamaz. Ve zaten kendisi ifade ediyor. Her şeyi bildiğini, her şeye kudretinin yettiğini kendisi de ifade ediyor. O halde Allah'tan gelen malumatın, malumat hakkında şüphe olması mümkün değildir. Ama onun dışındaki bütün bilgiler hepsinde şüphe olabilir. Hepsi zan ifade etmeden öteye gidemezler. O yüzden Allah Azze ve Celle vahye dikkat edin demek istiyor. Sizin ulaştığınız bütün bilgiler hepsi sadece zan ifade ederler. %99 bile olsa zandır. %100 olduğunu hiçbir zaman iddia edemezsiniz. Kendinizin tespit etmiş olduğu bir şeyin %100 doğru olduğunu hiçbir zaman iddia edemezsiniz. Nice bilim adamları, nice iddialarda bulundular, teoriler geliştirdiler. 50 sene sonra teorilerindeki hatalar ortaya çıktı. Onun için dünyanın en büyük bilim adamı da olsa ulaşmış olduğu sonucun %100 doğru olduğunu iddia etmesi mümkün değildir. Çünkü Allah'a dayanmamaktadır ucu. Çünkü kendisinin aklına dayanmaktadır. Kendisi ve aklı hata edebilir. Onun için Allah Azze ve Celle hatasız olan kaynağa başvurmayı bize yol olarak gösteriyor. Hatasız olan kaynağa başvurun. Bilgilerinizi oradan, o süzgeçten geçirin. Bakın bakalım sizin ulaştığınız felsefeler acaba Kur'an'a vurduğunuz zaman doğru mudur? Eğer Kur'an'ın süzgecinden geçtiği zaman yanlış olduğunu görüyorsanız o felsefeleri terk edin. Allah Azze ve Celle yakini bilgiler bize göndermiştir. Hata olma ihtimali olmayan bilgiler. İşte onlar bizim için pusula olacak. Bütün filozoflar için de pusula olacak. Yerine göre bilim adamları için de bilimle ilgili ayetler pusula olacak. Onu esas alacaklar. Ona aykırı teoriler geliştirmeyecekler. Allah Azze ve Celle zanla değil yakini bilgilere uyanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi kafirlerin güçlerini sil süpür yok et ya Rabbi. Onların birlikteliklerini boz ya Rabbi. Onların güçlerini sil süpür yok et ya Rabbi. Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Gücümüzü arttır ya Rabbi. Ümmet olduğumuzu hatırlat bize ya Rabbi. Görevlerini yapanlardan olmayı nasip eyle ya Rabbi. Bir kenarda durup da seyirci olanlardan değil, İşin içerisine girip de bu davanın çilesini çekenlerden olmayı nasip et ya Rabbi. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle ya Rabbi. Lillahi Teala el-Fatiha.